Ayrım 2.
Boş bir sıranın ucuna yerleşti. Yanındaki kız gülümsüyordu. Yavaşça öteye kaydı. Tom'un kendisine baktığını görünce dilini çıkarıp sırtını döndü. Başını çevirdiğinde önüne bir şeftali koyulmuş olduğunu gördü. İstemiyorum anlamında elinin tersiyle itti. Tom şeftaliyi alıp yerine koydu. Taş tahtasına "Lütfen al, bende daha var" diye bir not yazdı. Kız yazılanı okudu ama hiç aldırış etmedi. Sonra Tom taş tahtasını gizleyerek yeniden bir şeyler yazmaya başladı. Kız hala hiç aldırmıyor görünüyordu. Tom yazıp çizmeye devam etti. Derken kız dayanamayarak "Ne yazıyorsun? Bana da göstersene" diye yavaşça sordu. Tom elini kaldırdı. Bacasından kıvrıla kıvrıla dumanlar çıkan pek biçimsiz bir ev resmi çizmişti. Kız şeftaliyi unutup bir an resme baktı. Sonra dostça fısıldadı. "Çok güzel çizmişsin. Bir de adam çizsene." "Ben hiç resim yapamam ki. Ben sana öğretirim. Hemen öğle tatilinde istersen. Yemeğe eve gitmeyeceksen demek istiyorum." "Sen gitmiyorsan ben de kalırım tabii." "Oldu, anlaştık. İsmin ne senin?" "Becky Teacher." "Seninki ne?" "Sahi biliyorum. Thomas Sawyer." "Thomas Sawyer. İşlerde bir terslik varsa beni böyle çağırırlar. Ama her şey iyi gidiyorsa ismim Tom'dur. Sen bana Tom dersin. Oldu mu?" Tom taş tahtasını saklayarak bir şeyler yapmaya başladı. Kız ne yaptığını tekrar görmek istedi. Artık arkadaş olmuşlardı. "Ne yapıyorsun göreyim." "Olmaz, göstermem. Lütfen, görmek istiyorum." "Hayır, başkalarına söylersin sonra." "İnan ki söylemem. Görmesen daha iyi olacak ama." Kız Tom'un elini kenara itmeye çalışıyordu. Tom önce direndi, sonra yavaşça elini çekti. "Seni seviyorum" yazılmıştı taş tahtanın üzerine. Kız Tom'un eline bir tokat attı ama sevinçle gülerek "Ne utanmaz çocuksun sen" diye fısıldadı. Tam bu arada Tom kulağında şiddetli bir acıma duydu. Kulağını bir kıskaç yukarı doğru sanki koparmak istercesine çekip sündürüyordu. Başını kulağını kurtarmak isteyerek yana çekti. Öğretmenin parmaklarıydı kulağındaki kıskaçlar. Ayağa kaldırmak istiyordu sanki kendisini. Kalktı ve çocukların yeniden başlayan gülüşmeleri arasında eski yerine götürüldü. Öğle tatilinde Becky Teacher'ın yanına yaklaştı. Kulağına ivedi ivedi, "Köşeyi döndükten sonra dar yolda yürü, ben de oraya geleceğim" diye fısıldadı. Böylece Tom diğer arkadaşlarıyla okuldan ayrıldı. Becky kendi arkadaşları arasındaydı. Az sonra dar yolun ucunda buluşup tekrar okula döndüler. Herkes okula gitmişti. Bahçe bomboştu. İşte yalnız kalmışlardı. Bir ağacın altındaki sıraya yan yana oturdular. Tom kalemi Becky'ye vererek elini kavradı. Beraberce önlerindeki taş tahtaya ilginç bir ev resmi çizdiler. Resim bitince Tom bütün içtenliğiyle "Becky, daha önce hiç nişanlandın mı?" "Hayır, o da ne demek?" "Ne demek mi? Yani evlenmek için nişanlanmak canım." "Hayır." "Peki ister misin?" "Bilmem, nasıl olur acaba?" "Nasıl bir şey mi? Bir oğlana onu sevdiğini, herkesten çok sevdiğini söylersin. Olur biter." "Hepsi bu kadar. Yani herkes böyle yapıyor işte." "Herkes mi? Herkes dediğin kim?" "Tabii, haydi sen de beni sevdiğini söyle. Olup bitsin canım. Böylece nişanlanmış oluruz." "Bak işte ben sana söylüyorum. Seni seviyorum." Becky birkaç saniye düşündü. Direnir gibi oldu önce. Sonra çok yavaşça "Başını öbür tarafa çevir" diye fısıldadı. Tom başını çevirdi. "Dur, dur. Önce bunu kimseye söylemeyeceğine söz ver." "Peki, hiç kimseye söylemem. Söz." Tom başını çevirdi. Becky dudaklarını Tom'un kulağına yanaştırarak fısıldar gibi bir sesle şöyle dedi. "Seni seviyorum." Sonra telaşla yerinden fırladı, sıraların arasında koştu, bir köşeye büzülerek yüzünü önünün eteğiyle sakladı. Ona yetişen Tom boynuna sarıldı. Peki, neden kaçıyorsun? Seninle nişanlandık işte. Başka yapacak bir şey kalmadı ki. Önlüğünü tutan elini aşağı çekip eteğini düzeltti. Peki, kıpkırmızı olmuştu. Peki, bitti işte. Nişanlandık. Artık başkasını sevemez, başkasıyla evlenemezsin, tamam mı? Tamam. Ne senden başkasını severim, ne de senden başkasıyla evlenirim. Daha başka, okula gidip gelirken kimse görmeyecekse hep beraber olacağız. Balolarda birlikte dans edeceğiz. Çünkü nişanlılar öyle yaparlar. Bu çok hoş. Bu sözleri daha önce hiç duymamıştım. Oh, çok eğlencelidir nişanlanmak. Hatta ben ve Amy Lawrence. Ah Tom, demek daha önce nişanlandın. Evet ama o artık beni ilgilendirmiyor. Tom boynuna sarılmaya çalıştı. Becky onu itti. Dokunursa ağlayacakmış gibi oluyordu. Tom üzüldü. Hemen cebinden bir perde halkası çıkarıp uzattı Becky'ye. Al, bak bunu sana veriyorum. Becky halkayı öfkeyle kapıp yere fırlattı. Buna çok bozulan Tom'un gururu fena halde kırılmıştı. Hızla arkasına döndü, bahçeye geçti. Dışarı çıktı. Kırlara doğru yürüdü. O gün bir daha dönmemek üzere okula astı. Az sonra Becky Tom'un arkasından koştu, koştu. Ama kimseyi göremedi. Tom gözden kaybolmuştu. Yemin. Tom ve Sid o gece saat 9:30'da odalarına çıktılar. Dişlerini fırçaladılar. Yatar yatmaz Sid uyuyuverdi. Tom uyanıktı. Tam uykuya dalıyordu ki saat 11'i vurdu ve aynı anda dışarıda bir miyavlama yükseldi. Bir pencere açıldı. Birisi "Defol pis kedi!" diye bağırdı. Odunun arkasına atılan boş bir şişenin gürültüsü Tom'u iyice uyandırmaya yetti. Yatağından fırladı, ivedi ivedi giyindi, pencereden atladı. Yerde dört ayak üzerinde sürünerek ilerlerken etrafa göz gezdirdi. Kedi gibi bir iki kez miyavladı. Sonra odunluğun damından yere atladı. Huckleberry Finn kucağında kedisiyle Tom'u bekliyordu. Koşan adımlarla karanlıkta kayboldular. Yarım saat sonra mezarlıktaki uzun otların arasındaydılar. Kasabanın hemen çıkışında küçük bir tepenin üzerindeki gümütlük yer yer kopmuş tahta parmaklıklarla çevrilmişti. Ağaçların arasında yürürlerken esen hafif rüzgarla ürperdiler. Biraz daha yürüdüler. Bir ağaç kümesinin altında oturdular. Tom korkuyordu. Çevrenin sessizliğini bozmak için Tom konuşma gereği duydu. Kısık bir sesle sordu. Bu ölüler onları rahatsız ettiğimiz için bize kızar mı Huck? Dişleri birbirine çarpan, dizleri titreyen Huckleberry Finn, bilmem ki diye kekeledi. Bir ara sessizlikten sonra Tom sorusunu yineledi. İhtiyar Williams bizi duyar mı sence? Belki, bilmem ki Tom. Çevreye göz gezdiren Huckleberry Finn, ihtiyar Williams'ı hemen yanı başında hissediyordu. Korkusunu belli etmemeye çalışarak arkadaşına döndü.
Rüzgar da hızlandı mı ne? Ağaçlar da nasıl uğulduyor böyle? Tom, ölü kediye dokunmak istemiyordu. Oturduğu yerde iyice büzüldü. Bilmiyorum, bilmiyorum dedim ya, keşke buraya gelmeseydik. Tom, arkadaşını yüreklendirmek istedi. Neden korkuyorsun Huck diye kekeledi. Bu ölülerle bizim ne alışverişimiz var? Şurada kendi halimizde oturuyoruz. Hiçbir şey yapmadan. Fazla kıpırdamazsak onları kızdırmayız. Huck parmağını dudaklarına götürerek susmasını işaret etti. İkisi de soluklarını tutarak beklemeye başladılar. Gümütlüğün alt ucundan bazı konuşmalar ve ayak sesleri geliyordu. Tom, ''Şuraya bak Huck!'' diye fısıldadı. ''Gördün mü ışığı? Bize yaklaşıyor. Nedir bu?'' ''Şapşallık etme. Ne ışığı? Ben bir şey görmüyorum.'' Üç gölge onlara doğru yaklaşıyordu. Elinde öflens fenerli bir adam solgun sarı bir ışığı ağaçların arasında dolaştırıyordu. Huck bir ara bayılacak gibi oldu. ''Bunlar da kim?'' diye sordu. İnler bir sesle. Gözlerini gittikçe yaklaşan gölgelerden ayıramayan Tom, arkadaşı gibi kendisini de yüreklendirmeye çalışan bir sesle fısıldadı. Kim olursa olsun, yere uzanıp hiç ses etmezsek bizi görmeden geçip giderler. Birden Tom'un bileğine yapıştı Huck. Boğuk ve heyecanlı bir sesle "Tamam," dedi. "Birisini tanıdım. Şu adam Muff Potter." "Saçmalama Huck. İnan o diyorum sana. Sesinden tanıdım. Sakın kıpırdama, bizi görmesinler. Herif her zamanki gibi yine sarhoş olmalı." Bak, durdular. "Hey, ben de ötekini tanıdım. Kızıl derili Joe bu." "Evet, evet. İyi ama gece yarısı ne işleri var burada?" İkisi de sustu. Adamlar çok yakınlarına gelmişlerdi. Bilemedikleri üçüncü bir adam elindeki feneri yukarı kaldırdı. "Tamam, işte burası," diye bağırdı. Fenerin öflez ışığında adamın yüzünü gördüler. Bu, kasabanın genç doktoru Robinson'du. Kızılderili Joe ve Potter ellerindeki sedyeyi yere bıraktılar. Sedye üzerindeki kazma ile küreği alıp taze yaprak yığınıyla örtülmüş gömütü kazmaya başladılar. Doktor alçak bir sesle "Daha çabuk olmalısınız çocuklar," dedi. Ay yükselmek üzere. Adamlar büyük bir hızla işlerini sürdürüyorlardı. Küreklerin gürültüsü rüzgarın sesini bastırmıştı. Az sonra kazmadan tok sesler çıktı. Tahtaya değmişti. Tabutu bulmuşlardı. Doktor sedyedeki ipi alıp uzattı. Tabutu yukarı çektiler. Kürekle tabutun kapağını kaldırıp içindeki ölüyü sedyeye yerleştirdiler. Üzerini battaniye ile örtüp iple sımsıkı bağladılar. İşleri bitmişti. Kızılderili Joe eli belinde güçlükle doğrularak doktora döndü. "İş tamam," dedi. $5 daha uçlan bakalım. Yoksa ölü ortada kalır." Doktor, "Bu da ne demek? Peşin peşin aldınız ya paranızı. $5 daha niçin uçlanacakmışım?" Yüzünde zehir gibi acı bir gülümseme ile Joe doktora yaklaştı. Sert, katı bir sesle, "Evet," dedi. "Paramızı ödedin. 5 yıl öncesini düşün bakalım. Açlıktan ölmek üzereydim. Biraz yiyecek istemek için kapınıza gelmiştim. Babana beni nasıl kovdurduğunu anımsadın mı? O günü hiç unutmadım ben. Şu $5 hemen vereceksin. Çünkü şimdi de sen bana muhtaçsın. Hadi uzatma, ver parayı, bitirelim işini." Yumruğunu kaldırıp doktora vurmaya başladı. Ama doktor hızla dönüp bir yumruk attı. Joe'yu yere devirdi. Bu kez Potter bıçağını çekip doktorun üzerine atıldı. "Sakın ona bir kez daha vurma," diye bağırdı. Doktorun üzerine atladı, yerde yuvarlanıyorlardı. Kıran kırana bir boğuşma başladı. Kızılderili Joe kendine gelip ayağa fırladı. Potter'ın bıçağını yerden kaparak onların çevresinde dolanmaya başladı. Doktor daha çevik davranarak bu saldırıyı savuşturdu. Gömütün önüne dayalı kocaman tahtayı kapıp Potter'ın başına indirdi. Adam baygın yere yuvarlandı. Aynı anda Joe da elindeki bıçağı doktorun göğsüne sapladı. İşte bu sırada bulutlar yavaş yavaş yükselmekte olan ayı bir anda kapattı. Ortalık kapkara kesildi. Ay ortaya çıktığında yerde iki adam yatıyordu. Kızılderili Joe elinde bıçakla ayaktaydı. Doktor inliyor, bir şeyler mırıldanıyordu. Bir iki kez derin derin soludu. Başı yana kaydı, çırpınması durdu, ölmüştü. Joe, "Tamam, bu işte bitti," diye mırıldandı. Eğildi, doktorun ceplerini karıştırmaya başladı. Doktordan aşırdıklarıyla ceplerini doldurdu. Kanlı bıçağı yerde hala baygın yatan Potter'ın eline yerleştirdi. Az sonra Potter inleyerek doğruldu. Elindeki bıçağa şaşkın şaşkın baktı. Sonra aynı şaşkınlıkta etrafına göz gezdirdi. Joe'ya dönerek "Ne oldu Joe?" diye sordu. Omuzlarını kaldırarak yanıtladı Joe. "Tatsız bir iş. Neden bıçak kullandın?" "Bir şey yapmadım ki ben." "Elinde bu bıçakla böyle konuşarak kurtulamazsın." Potter'ın rengi uçtu birden. Bağırmaya başladı. "Ne zaman yaptım bu işi? Kimseyi bıçaklamak istemedim ki ben. Ne zaman oldu bu? Söylesene Joe." "Kıyasaya dövüştüğünüz bir anda, bir ara doktor senden kurtulunca göbüt tümseğini dayalı tahtayı kaptığı gibi başına indirdi. Sen kendini kaybedip yere düştün. İşte o an sen de bu bıçakla fırlayıp adama sapladın. O da sana tahtayla tekrar vurunca sen bayıldın. İşte hepsi bu. Şimdi de ayaktasın. Ne yaptığımı anımsayamıyorum şimdi. Ne olacak peki? Hiç bilmiyorum. Ölmek istiyorum. Bugüne değin bıçakla hiç işim olmamıştı. Bana bak Joe, ben seni hep korudum. Bu olaydan kimseye söz etmeyeceksin, tamam mı? Tamam, kimseye bir şey söylemeyeceğim. Korkma, bana yaptığın iyilikleri unutur muyum? Kimseye söylemem, söz. Sağ ol Joe, bu arkadaşlığını unutmayacağım. Joe, iyice yükselmiş olan aya baktı. Arkadaşının sırtına vurdu yavaşça. Haydi, bırak şu gevezeliği, bu kadarı yeter. Sıvışalım, sen şu yana, ben bu yana. Hemen toz olmalıyız. Haydi bakalım, izimiz bırakmayalım ortalıkta. Tom ve Huck köye doğru solukları tıkanırcasına koşuyorlardı. Tom, çok yoruldum. Bir yerlerde düşüp gebermeden eski tabakhaneye bir ulaşabilsek. Daha koşacak güç kalmadı bende, diye söylendi. Huck sesini çıkarmadı. O da bir an önce buradan uzaklaşmak istiyordu. Sonunda tabakhaneye gelebildiler. Açık kapıdan içeri dalıp bitkin bir halde yere yığıldılar. Bir süre yatıp solumalarının düzelmesini beklediler. Huck, bu işin sonunu düşünebiliyor musun? Doktor Robinson ölürse kötü olur. Bu işin sonu da dar ağacıdır bence. Ya, elbette ya. Huck, kimseye bir şey söylememeliyiz. Evet, söyleme sakın Tom. Yoksa şu Joe denilen canavar ikimizi de öldürür. Gel şimdi burada yemin edelim. Bu sırrı saklamak için ikimiz de yemin etmeliyiz. Tamam, peki yeminini nasıl edeceğiz? El ele tutuşaraktan mı? Yeterli mi bu sence? Yok yok, hayır, öyle olmaz. Senin dediğin küçük işler için geçerli. Büyük işlerin yemini yazmak da olur. İmza da kanımızla atılmalı. Tom, arkadaşının sözlerini olumlu buldu. Ay ışığının yardımıyla bulduğu temiz bir tahta parçasını aldı. Cebinden çıkardığı küçük bir kırmızı kalemle üzerine 3-5 satır yazdı. Huck Finn ve Tom Sawyer bu gecenin olayları konusunda hiç konuşmayacaklarına and içerler. Bu olay aralarında bir giz olarak kalacaktır. Konuşmaktansa ölmeyi yeğe tutarlar. Huck, Tom'un biçimsiz yazısına hayran hayran baktı. Tom kalemi bırakıp cebindeki çakısını çıkardı, ucunu açtı. İkisi de sivri ucu baş parmaklarına batırdılar. Sonra Tom diğer eliyle delinmiş parmağını sıktı, çıkan kana serçe parmağını batırdı. Tahtanın üzerine isminin ilk harflerini yazdı. Huckleberry'e H ve F harflerinin yazılışını gösterdi. Yemin işi bitmişti. Tahta parçasını kazdıkları küçük çukura gömdüler. Tom pencereden yatak odasına sessizce girdiğinde Sid hafifçe kıpırdandı. Hala uyuyordu. Sabah olmak üzereydi. Hemen soyundu. Yatağına uzanır uzanmaz da uykuya daldı. Öldürülmüş olan adam Doktor Robinson'du. Hemen yanı başında bir bıçak bulunmuştu ve bu Muff Potter'ındı. Öyle olmak üzereyken tüm kasabayı bu önemli haber sarmıştı. Kulaktan kulağa, ağızdan ağza yayılan haberin herkes o kadar etkisindeydi ki müdür bile o günün öğleden sonrası için okulu kapattı. Tüm kasaba halkı gömütlüğe koşuyordu. Tom da kalabalığa karışıp yola koyuldu. Aslında gitmek istemiyordu. Sanki bir mıknatıs onu oraya çekiyordu. Gömütlüğe gelince kalabalığın arasından yavaşça sıyrıldı. O sırada bir elin koluna yapıştığını hissetti. Döndü, Huckleberry Finn'di. Konuşmadan bakıştılar. Tom, kalabalığın arasında kızılderili Joe'yu görerek ürperdi. O da oradaydı. Birden bir uğultu ile kalabalık dalgalandı. İşte geliyor. Evet o, Muff Potter. Şerif'le beraber geliyorlar. Yakalanmış. Kalabalık kenara doğru çekilerek gelenlere yol verdi. Muff Potter'ın yüzü solmuştu. Ürkek bakışlarla kalabalığa bakıyordu. Yerdeki cesedin önüne gelince elleriyle yüzünü kapattı. Şerif kanlı bıçağı yüzüne doğru uzatarak sordu. Söyle, bu bıçak senin mi? Potter yavaşça başını kaldırdı. Umutsuz, umarsız, ne yapacağını şaşırmış bir halde bakındı. Kızılderili Joe'yu gördü. Joe, hani bana söz vermiştin diye seslendi. Kollarından tutmasalar Potter külçe gibi yere yığılacaktı. Yeniden umarsız umarsız bakındı ve yenilgiyi kabullenmiş olarak seslendi. Anlat Joe, neler olduğunu anlat. Artık susmanın anlamı yok. Huckleberry Finn ve Tom, John'un anlattıklarını oldukları yerden duyabiliyorlardı. Sıra cesedin kaldırılışına gelmişti. Joe hiç etkilenmişe benzemiyordu. Hatta cesedin arabaya taşınmasına yardım bile etti. Bir hafta boyunca Tom olayın etkisinden kurtulamadı. Bu korkunç giz onu rahatsız ediyordu. Bir sabah kahvaltılarını yaparlarken Sid, "Tom," diye sordu. "Her gece yatağında debeleniyorsun. Neden?" "Uykunda konuşup durduğun için beni uyutmuyorsun." Tom yanıt vermedi. Önüne bakmakla yetindi. Bu kez Polly teyze konuştu. "Bu kötü bir belirti. Yine ne yaramazlıklar tasarlıyorsun bakalım." "İnanın hiçbir şey teyzeciğim. Fakat Tom, hep aynı şeyleri söylüyorsun. Bana işkence yapmayın. Bırakın, şimdi anlatacağım," diyorsun. "Sana kim işkence yapıyor? Anlatacakların ne? Neden her gece aynı şeyleri söylüyorsun?" Bu sorular Tom'u iyice terletmişti. Elleri titremeye başladı. Sütün bir kısmını masaya döktü. Tom, her şeyin bittiğini sanıp kendisini sıkan gizini söyleyeceği sırada Polly teyze yardımına yetişti. "Doğal, benim bile rüyalarıma giriyor o korkunç öldürü. Senin sayıklamana nedenin de budur kuşkusuz." Tom kurtulmuştu. Kahvaltısını hızla bitirip odadan çıktı ve okulun yolunu tuttu. Cezaevi kasabanın kenarına kurulmuştu. Derme çatma eski bir taş yapıydı ve tek tutuklusu da Potter'dı. Tom bir süredir cezaevinin küçücük penceresine yaklaşıyor ve Potter'a eline geçirebildiklerini armağan olarak bırakıyordu. Fakat yine de sayıklamaları bitmiyordu. Bildiği doğruyu kimseye söylemediği için rahatsızdı. O günlerde Tom'un gizli acılarına bir başkası daha eklendi. Becky Teacher hastaydı. Okula gelmiyordu. Artık ne o kıyasıya savaşlar ne de korsanlık oyunları onu ilgilendirmiyordu. Yaşam gücü kalmamıştı. Canı gülmek bile istemiyordu. Tom'un son günlerde giderek artan durgunluğunu gözleyen Polly teyze üzülüyordu. Duyduğu bildiği ilaçları Tom'a veriyordu ama durum hiç değişmiyordu. Polly teyze ayrıca bütün sağlık gazetelerini almaya başladı. Her yeni çıkan ilacın Tom'a iyi gelebileceğini düşünüyordu. Bir gün yeni bir yöntem denemeye karar verdi. Su ile iyileştirecekti Tom'u. Onu her sabah erkenden kaldırıyor, önce bir bardak soğuk su içiriyordu. Sonra banyoya sokuyor, iyice yıkayıp tüm vücudunu havlularla ovuşturuyordu. En son Tom'u ıslak bir çarşafa sarıp bir köşeye oturtuyor, üzerine birkaç battaniye örterek iyice terletiyordu. Bunlardan gittikçe sıkılan Tom hiç konuşmaz olmuştu. Sessiz ve dalgındı. Bu kez Polly teyze duyduğu yeni bir ağrı kesiciden hemen birkaç şişe aldı. Ama Tom artık bunlardan kurtulmak istiyordu. Bir yol buldu. Teyzesinin aldığı yeni bir şurubu döşeme aralığından aşağı akıtıverdi. Bir gün Tom yine ilacı aşağı dökerken teyzesinin kedisi Peter geldi. İlaç şişesiyle oynamak istedi. Tom kediyi iterek "Çekil Peter," diye bağırdı. "Tadını bilmediği şeyi benden isteme." Kedi yeniden şişeye uzanınca Tom da onu yakalayıp ilacı ağzına boşalttı. "Al bakalım, sen istedin, ben verdim." Zavallı kedi ne olduğunu anlayamadı. 2 metre havaya sıçradı. Bir yandan da acı acı miyavlıyordu. Oraya buraya fırlayarak eşyaları devirdi. Vazoları kırdı. Gürültüye koşan Polly teyze kediyi odanın ortasında tepinirken gördü. Ne olduğunu anlayamadı Polly teyze. Tom'a şaşkın şaşkın bakarken Peter yerinden fırlayıp pencereden kaçtı. Polly teyze sevgili kedisi Peter için bağırıyordu. "Ne oluyor burada? Ne oldu bu kediye böyle?" "Bilmiyorum teyzeciğim. Hiç böyle delirdiğini görmemiştim. Durup dururken ne olmuş zavallıya?" "Ben de bilmiyorum. Ama kediler çok sevinince böyle olurlarmış." "Ne sevinmesi? Ne demek istiyorsun?" Eğildi, yerden ilacı kaşığı aldı, sorusunu yeniledi. "Yoksa ona bir şey mi verdin?" Kaşığı Tom'un burnuna doğru yaklaştırmıştı. Tom sıkılarak gözlerini yere indirdi, bir el kulağına yapıştı. Öbür elin ise yüksüğü kafasında tınladı. "Bu zavallı kediden ne istiyorsun?" "Onun için üzülüyorum teyzeciğim." "Niçin üzülüyormuşsun bakayım?" "Çünkü ilaç veren bir teyzesi yok." "Ne demek istiyorsun?" bir teyzesi olsaydı ilacını verir, ona bir insan gibi bakardı. Polly teyze birden üzüldü. Tom'a çok fazla ilaç vermişti. Tom'un başını sevecenlikle okşadı. Senin iyi olmanı istedim. Yine de yanıldığımı sanmıyorum. Çünkü bak, ilaçlar sana iyi geldi. Tom son günlerde hep erken geliyordu okula. Oyunlara eskisi gibi katılmıyor, bir kenarda arkadaşlarını izlemeyi yeğliyordu. O gün yine evden erken gelmişti. Bahçe kapısının yanındaki duvara dayanarak yolu gözlüyordu. Birden gözleri parladı. Yolun ucundan Becky görünmüştü. Hemen dışarı fırladı. Kızılderili gibi bağırarak oynamakta olan çocukların arasına karıştı. Sağa sola koşuyor, başının üzerinde durarak bir takım hareketler yapıyordu. Sonra ayağa fırladı. Yaklaşan Becky Teacher'ın çevresinde dolandı. Birisinin şapkasını yakalayıp havaya attı. Birden koşarak çocukları çil yavrusu gibi dağıttı. Becky'nin karşısına gelip dimdik durdu. Ama Becky hiç aldırmamıştı. Yanındaki arkadaşlarına dönerek, "Kimi insanlar aptal olduklarını hem bilmez hem de kendilerini akıllı sanırlar," diye bağırdı. Öfke ve utançtan Tom'un yanakları kızarmıştı. Bir şey söylemek istedi, söyleyemedi. Birkaç kez yutkundu. Sırtını döndü, oradan çabucak uzaklaştı. Yeniden gururu kırılmıştı. Korsanlar. Tom üzgündü, umutsuzdu. Artık kimsenin kendisini sevmediğine inanıyordu. Belki bir gün çevresindekiler onu bu hale getirdiklerine üzüleceklerdi. Ama bugün sanki herkes ondan kurtulmak istiyordu. Öyle olsun diye düşündü. Madem ki bir tek dostu yoktu, o halde yolunu kendisi çizmeliydi. Başka seçenek var mıydı? En iyisi korsan olmaktı. Karmakarışık düşünceler içinde yürüdü, yürüdü. Uzaktan okulun zilini duydu. Canı ağlamak istiyordu. Bu zil sesini bir daha duymayacağım diye düşündü. Sessiz, umarsız, dalgın yürürken arkadaşı Joe Harper'la karşılaştı. Yüreği coşkuyla çarptı. Harper de onu arıyordu. Tom arkadaşına izini kaybettirmeye kararlı olduğunu, gideceğini söyledi. Arkadaşına veda etmek istedi. Ama Harper, "İyi ama neden veda ediyorsun? Bu işi beraberce yapabiliriz," dedi. Annesinin dolaptan çaldığı azıcık kaymak için kendisini dövdüğünü anlattı. Annesi bıkmıştı ondan. Gitmesi belki de onu sevindirirdi. Sevgiden yoksun olduklarına göre kendi başlarının çaresine kendilerinin bakmaları en doğru çözüm olacaktı. Yola koyulmadan önce yeni bir anlaşma yapmaya karar verdiler. Hep bir arada olacaklarına, birbirlerine kardeş gibi davranacaklarına ant içtiler. Sonra planlarını düzenlemeye başladılar. Joe kendisini dine adayıp keşiş olmak, uzak bir ormanda herkesten uzak bir ağaç kovuğunda yaşamak istiyordu. Ama Tom'un özgür yaşam kurgusu ona daha ilginç geldi. O da korsan olmaya karar verdi. Sonra korsanlığa iki kişinin yetmeyeceğini düşünerek Huckleberry Finn'i de çağırmaya karar verdiler. Korsanlık Huckleberry Finn'in arayıp da bulamadığı en kral işti. Hemen onlara katıldı. Üç çocuk gece yarısı kasabadan 2 kilometre uzaktaki büyük ırmağın kenarında buluşmak üzere ayrıldılar. Irmağın karşı kıyısına geçmek için kullanabilecekleri bir sal vardı. Balık oltalarını, yiyecekleri, korsanlık için gerekli gereçleri alıp getireceklerdi. Sakin, güzel bir geceydi. Büyük ırmağın şırıltısından başka bir ses duyulmuyordu. Tom, kolları yiyeceklerle dolu buluşacakları yere geldi. Çalılıkların arasındaki iri bir taşın üzerine oturup beklemeye başladı. Bir süre sonra buluşma saatinin gelmiş olduğunu düşündü, ayağa kalktı. Parmaklarını iki dudağının arasına alıp uzun bir ıslık çaldı. Birkaç saniye sonra sahilden aynı uzunlukta bir ıslıkla yanıt geldi. Yakından bir ses, "Kim var orada?" diye bağırdı. "Denizlerin kara korsanı Tom Sawyer. Sen kimsin?" "Kızıl El Huck Finn ve okyanusların korkulu düşü Joe Harper." Bu isimleri çok sevdiği bir kitaptan Tom özenle seçmişti. Bağırtısını yineledi. "Parolayı söyleyin." İki ses aynı anda yanıt verdi. "Kaan." Tom Ellerinde paketler çalıların arasından fırladı. Okyanusların korkulu düşü kocaman bir but getirmişti. Kırmızı elli fin bir büyük tava almıştı. Üçü birden aynı anda ateş olmadan bir şey yapamayacaklarını anımsadılar. Uzakta bir yerde hala közleri tüten bir ateş vardı. Yavaşça yaklaşarak tavanın içine yettiğince aldılar. Kenarda duran sala bindiler. Çok geçmeden nehrin ortasındaydılar. Tom ayakta dimdik duruyordu. Onlara komut veriyordu. Az sonra sal Jackson Adası'nın kıyısında kumlara oturdu. Çocuklar aşağı atlayarak yüklerini boşalttılar. Eşyalarının arasında eski bir yelken bezi de vardı. Bu yelken bezini çalıların arasına yığdıkları eşyaların üzerine serdiler. İlk işleri kenarda buldukları büyük bir kütüğü siper ederek ateş yakmak oldu. Karınları acıkmıştı. Bir parça sucuğu kızartıp mısır ekmeğiyle yediler. Sonra otların ortasına boylu boyunca uzandılar. Onların da gerçek korsanlar gibi açık havada yatmaları gerekliydi. Joe, ne güzel hava değil mi? Tom büyük bir neşeyle, evet dedi, harika. Herkes bizi böyle görseydi ne derdi acaba? Neler demezlerdi ki, öyle değil mi Hak? Her şey öyle güzel ki, başka hiçbir şey istemiyorum. Tom, özlediğin yaşamı buldun. Sabah okula gitmek yok. Poli teyzenin ilaçlarından da kurtuldun. Poli teyzeni unuttum. Bize korsanların nasıl yaşadıklarını anlatsana Hak. Bütün bildiğim onların gönüllerince yaşadıkları. Gemileri yağma ederler. İsterlerse her yeri yakıp yıkarlar. Altınlarla bezeli giysiler giyip dolaşırlar. Hak konuşurken üzerindekilere baktı. Kirli ve yırtıktılar. Üzüntüyle söylendi. Korsan oldum ama üstüm başım dökülüyor. Hiç korsana yaraşır gibi değil. Arkadaşları daha yeni işe başladıklarını, kendilerine yaraşır giyim kuşamın daha sonra bulunabileceğini söylediler. Konuşmaların hızı yavaşladı. Sesleri giderek alçaldı. Hepsi yorulmuştu. Çok geçmeden derin bir uykuya daldılar. Tom sabah uyandığında nerede olduğunu birden anlayamadı. Doğrulup oturdu. Gözlerini ovuşturarak sağa sola bakındı. Sabahın tatlı serinliği onu biraz üşütüyordu. Ama yörenin sessizliği hoşuna gitti. Ormanın derinliklerinden gelen kuşların sesini dinledi bir süre. Yavaş yavaş gün ağrıyordu. Tom uzanarak diğer korsanları uyandırdı. Çocuklar sevinçle kalktılar. Birkaç dakika içinde soyunup suya daldılar. Sular hafifçe yükselmişti. Akıntı kenarındaki salı alıp götürmüştü. Uzaklarda uyumakta olan kasaba onları hiç ilgilendirmiyordu. Sönen kamp ateşini yaktılar. Tom suyu buz gibi soğuk bir pınar bulmuştu. Kana kana içti. Kahvaltı için Joe sucukları keserken Tom'la Huck da oltalarını suya attılar. Az sonra balıklar bir yanda, sucuklar bir yanda kızardı. Doğrusu bu ya, hiçbir kahvaltı bu denli güzel olmazdı. Her biri bir ağacın gölgesinde uzandı. Bir süre dinlendikten sonra adayı gezmeye çıktılar. Kocaman ağaçların sık çalılıkların arasında dolaşıp durdular. Yörede ilginç gelebilecek hiçbir şey yoktu. Üçü de acıkmıştı. Kamp yerine dönüp balık tutmayı beklemeden bir şeyler atıştırdılar. Bir süre konuştular. Şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Az sonra da sesleri kesildi. Çevredeki derin sessizlik, ormanın ıssızlığı birden onları etkilemişti. Kasabayı düşündüler. Bir çeşit özlem içindeydiler. Daha sonra Tom garip bazı sesler duyar gibi oldu. Sessizce dinlediler. Uzaktan bir patlama sesi duydular. Joe yerinden fırlayarak ne oluyor diye bağırdı. Huckleberry Finn gök gürültüsüne hiç benzemiyor. Benim bildiğim gök gürültüsü. Tom arkadaşının sözünü kesti. Susun da dinleyelim. Susarak dinlediler. Yine bir patlama duyuldu. Üçü birden ayağa fırladı. Haydi gidip bakalım. Neler oluyor anlayalım. Sahile doğru koşmaya başladılar. Ormanın bittiği yerdeki çalıların arasına gizlendiler. Büyük ırmak önlerinde ışıltılarla uzanıyordu. Az sonra küçük bir vapur göründü. Renk renk filamaları, kara bordasını kırmızı kuşak gibi saran küpeştesiyle, bembeyaz kaptan köşküyle küçücük, sevimli bir vapurdu bu. Akıntıya kapılmış gibi sürükleniyordu. Güvertesinde bir sürü insan toplanmıştı. Birden bacasından kalın, kapkara bir duman yükseldi, yayıldı. Aynı anda yine aynı patlama sesi duyuldu. "Anladım şimdi, birisi boğulmuştur," dedi Tom. "Evet, haklısın. Geçen yaz Bill Turner'ın boğulduğu günde onu böyle vapurla aramışlardı. Keşke ben de içinde olsaydım," diye söze karıştı Joe. "Boğulanın kim olduğunu bir öğrenebilsek." Huck eni konu meraklanmıştı. Tom birden "Çocuklar!" diye bağırdı. "Şimdi anlıyorum sanırım. Boğulan boğulan yok. Bu vapur bizleri arıyor." Oldukları yerde sevinçle zıpladılar. Huck da, Joe da işte gerçek birer kahraman olmuşlardı. Herkes onları arıyordu. Tüm kasaba onlar için ağlıyor, onlar için üzülüyordu. Kocaman bir olaydı bu. Az önceki yalnızlıkları bir anda bitti. Mutluydular. Korsan olmalarına değmişti doğrusu. Eve dönüş. Gün inimiyle birlikte hava kararırken vapur da geri dönmüştü. Korsanlar konak yerlerine varıp biraz balık tuttular. Hava iyice kararınca da ateşin çevresine geçip oturdular. Bir süre sonra Huck ve Joe uyumaya başlamıştı bile. Tom onları izledi. Bir ağaç kabuğuna bir şeyler yazıp uyumakta olan Joe'nun şapkasının altına koydu. Usulca koşarak uzaklaştı. Yöre sessizdi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyordu. Tom kıyıya gelince suya daldı. Birkaç kulaç yüzerek geminin kıç bodoslamasına bağlı filikaya tırmandı. Küreklerin arasına girip saklandı. Az sonra keskin bir çan sesi duyuldu. Geminin yol almaya başladığını anladı. Filika geminin izi üzerinde zıplayarak kayıyordu. 10-15 dakika sonra gemi yavaşladı. Tom hemen suya atladı. Karanlıkta kıyıya doğru yüzdü, yüzdü. Tek tük insanın göründüğü tenha sokaklarda koşarak teyzesinin bahçesinden içeri sessizce süzüldü. Oturma odasının penceresinde ışık yanıyordu. İçeride Polly teyze vardı. Mary vardı. Sid ile Joe Harper'ın anneleri de vardı. Oturmuş konuşuyorlardı. Yüzleri onulmaz bir acıyla darmadağın olmuştu sanki. Polly teyze hıçkırıklarını tutamayıp yüksek sesle ağlıyordu. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Tom yalnızca bu yörenin değil, belki de evrenin en yaramaz ama en iyi yürekli çocuğuydu. Vah benim sevgili Tom'um. Ah benim sevgili oğlum da öyleydi. Kaymağı dolaptan izinsiz alıp yediği için onu kıyasıya dövmüştüm. Öyle pişmanım ki şimdi. Joe Harper'ın annesi de onlardan geri kalmıyordu ağlarken. Çocuklarımız yok artık. Buna inanmak öyle zor ki. Kadınları Mary oyalamaya çalışıyordu. Kendisi için böyle güzel sözler söylendiğini duymak Tom'u sevindirdi. Az sonra herkesin uyumak üzere kalktığını görünce sessizce bulunduğu yerden uzaklaştı. Koşarak rıhtıma yaklaştı. Gemi bağlı duruyordu. Hemen filikaya atlayıp bağını çözdü. Kürekleri asılarak karşıdaki adaya doğru yol aldı. Kendisini arayan arkadaşlarını buldu. Tatsız bir gece. Neşeli geçen öğle yemeğinden sonra korsanlarımız kaplumbağa yumurtası aramaya karar verdiler. Ellerindeki sopaları kuma daldırarak karıştırıyor, buldukları yumurtaları ceplerine dolduruyorlardı. Yeterince yumurta topladıklarını anlayınca sıra yüzmeye geldi. Hava iyice kararıncaya dek sudan çıkmadılar. Özgür olmanın tadını doyasıya çıkarıyorlardı. Ertesi günde oyunları sürdü. Ama Tom bir ara kumların üzerine uzanınca artık eve dönmek istemediğini düşündü. Hemen koşarak arkadaşlarının yanına yaklaştı. Onları sessizce bir ağacın altına oturmuş, canları sıkkın, düşünceli görünce Tom'un da canı sıkıldı. Neşeli görünmeye çalışarak arkadaşlarına daha önce buraya gelmiş olabilecek korsanlardan söz etti. Ama yanıt alamadı. Bu kez Define aramalarını önerdi. Yine ilgilenen olmadı. Az sonra Joe eve gitmek istediğini söyledi. Eşyasını toplamaya bile başladı. Tom ona gitmemesini, buraya alışacağını anlatmaya çalışırken Huck, "Hep birlikte gitsek mi Tom?" diye sordu. Tom kızgınlıkla bağırdı. İkiniz de gitmek istiyorsanız canınız cehenneme. İşte yol, ben kalacağım. Oysa o da gitmeye can atıyordu. Korsanlık onuru buna engel oluyordu. Arkadaşlarına burada kalırlarsa gizli sırlarını onlara anlatacağını söyledi. Bu söz onların da ilgisini çekmişti. Hep birlikte akşam yemeği hazırlamaya başladılar. Kaplumbağa yumurtaları doğrusu güzel olmuştu. Oturdukları yere uzandılar. Az sonra uyuyakaldılar. Ansızın üçü birden bir ışık görerek uyandı. Ne olduğunu anlamaya çalışarak bakınırlarken bir ışık daha parladı. Şimşek mi çakıyordu derken bir gürültü daha duydular. Gök gürlemişti. İri iri yağmur damlaları düşmeye başladı. Çabuk çocuklar, çadıra koşalım. Tom bağırıyordu. Ama yağmur olanca hızıyla inmeye başladı. Islanmadık yerleri kalmamıştı. Skotlar koşmalarına engel oluyordu. Çadırlarına ulaştıklarında sırılsıklandılar. Korkuyla birbirlerine sokuldular. Rüzgar ormandaki ağaçlarda garip uğultular yapıyordu. Yağmur ve rüzgarlardan çadır uçacakmış gibi sarsılıyordu. Daha önce hiç böyle bir gece yaşamamışlardı. Sabaha karşı ortalık eski sessizliğine büründü. Yağmur durmuş, rüzgar dinmişti. Islak, uykusuz bir gece geçirmiş olan korsanlar üşüyorlardı. Çadırdan çıkıp konak yerlerine geldiler. Öteye beyeye dağılmış eşyalarını toplayıp ateş yaktılar. Islak yaş çamaşırların kuruduğunda gün iyice yükselmişti. Eski neşeleri yerine geldi ama çok yorgundular. Ormanın bol ağaçlı bir köşesinde fazla ıslanmamış oldukça kuru otların üzerine uzandılar. Az sonra uyumuşlardı. Kilisede. Pazar günü kasaba halkı yine kilisede toplanmıştı. Ama kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Tasalı, üzüntülü oldukları yüzlerinden belliydi. Harper ailesi ile Polly teyze yaşlı gözlerle kapıda göründü. Biraz önde Becky Teacher oturuyordu. O da üzüntülüydü. Bir daha Tom'u hiç göremeyeceğim diye düşünüyordu. Fısıltı ile kendi aralarında konuşanlar üç çocuğun acıklı olayından söz ediyor olmalıydılar. Küçük kilise hiç bu denli kalabalık olmamıştı. Az sonra rahip dua etmeye başladı. Tom, Joe ve Huck'ın arkadaşları ağlıyorlardı. Rahip duadan sonra uzun bir de konuşma yaptı. Konuşmanın sonunda gözyaşlarını tutamayıp silerken kilisenin kapısı açıldı. Herkes gibi rahip de şaşkınlıktan dona kaldı. Rahiple birlikte kapıya döndüler. Önce Tom göründü. Arkasından Huck ve Joe geliyordu. Kilisenin içi bir anda karıştı. Polly teyze sarılıp sarılıp Tom'u öpüyordu. Joe annesinin boynuna sarılmıştı. Tom birden Huck'ı gördü. Dönüşüne sevinecek onun kimsesi yoktu. Suskun bekliyordu. Tom teyzesine onu da öpmesini söyledi. Sonra rahibin sesi duyuldu. Dua yeniden başlamıştı. Bu kez çocukların geri dönüşü için Tanrı'ya şükrediyorlardı. Pazartesi günü sabah erkenden kahvaltı masasının çevresinde toplanmışlardı. Polly teyze ve Mary Tom'a özel bir ilgi gösteriyorlardı. Yine kayboluşlarıydı konu. Polly teyze bunu oyun olsun diye yaptığını biliyorum Tom. Bir hafta boyunca bizleri üzdün. Hiç değilse gelip bize yaşıyor olduğunu söyleyebilirdin. Evet, söylemeliydin dedi Mary ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Ben inanıyorum ki böyle bir şey aklına gelmedi. Gelseydi söylerdin değil mi Tom? Doğru mu Tom? Gelip bize haber vermek aklına gelmedi mi? Bilmem teyzeciğim ama söylemiş olsaydım oyun bozulurdu. Beni sevdiğini biliyorum. Bu kadar üzmemi istemezdin sanırım. Seni öyle çok seviyorum ki teyzeciğim her gece rüyama girdin. Beni rüyanda mı gördün? Evet, çarşamba akşamı oturma odasında oturuyordum. Sid sandığın üzerindeydi ve yanında Mary vardı. Evet, o akşam oradaydık. Her akşam o odada otururuz. Joe Harper'ın annesi de sizinle birlikteydi. Evet, gerçekten o da bizimleydi. Daha neler gördün anlat. Sen kapı açık kalmış, rüzgar ışığı titretiyor diye söylendin. Benim yaramaz fakat iyi yürekli bir çocuk olduğumu anlattın. Doğru Tom, öyle oldu. Sonra ağladın. Bayan Harper da ağlarken Joe'yu kremayı yediği için dövdüğüne pişman olduğunu söyledi. Aman tanrım, bütün anlattıklarım gerçek. Sonra ne oldu? Hep ağlıyordunuz. Biraz daha bizlerden konuştuktan sonra uyumaya gittiniz. Evet Tom. Polly teyze sarılıp Tom'u öptü. Onun da kendisini sevdiğinden artık iyice emindi. Bütün yaptıkları için onu affetti. Sid anlatılanların rüya olabileceğine inanmıyordu. Çok şaşırdım. Her şey bu denli açık açık rüyada görülür müymüş diye söylendi. Fakat teyze sen sus Sid dedi. Akıllı çocuklar her şeyi görebilirler. Tom'a kocaman güzel bir elma verdi. Tom ve Sid elmalarını ısıra ısıra yiyerek okulun yolunu tuttular. Okulun bahçesi her zamanki gibi kalabalıktı. Tom günün kahramanı olmuştu. Küçükler onu hayranlıkla izliyor, yürüyüşünü, duruşunu, her halini kendi davranışlarını almaya çalışıyorlardı. Tom bugün oyunlara karışmadı. Hoplamanın, zıplamanın bir korsanlık onuruna yakışmayacağını düşünerek çocuk olmak istemedi. Söylenen övgü dolu sözler hoşuna gidiyordu. Ama duyduğunu belli etmeyerek kendisine dikilen bakışları görmemezlikten geldi. En çok onu hoşnut eden de korsan adasının güneşinden yanmış teniydi.